Ajans.
Günaydın değerli dinleyenler. Bugün 13 Aralık 2023 günlerden Çarşamba. Ajans başladı. Ajansı bugün Mehmet Ertuğrul Çalık hazırladı. Teknik yönetimde Burak Başdemir var. Mikrofonda ben Dilek Torun. Yaklaşık bir saat boyunca Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeleri aktaracağız sizlere. İsrail saldırıları neredeyse 70. gününe yaklaştı. Cibalya ve Şucaiye'de direniş gruplarıyla İsrail güçleri arasındaki çatışmalar şiddetleniyor. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibalya mülteci kampıyla kentin doğusundaki mahallelerde son bir haftadır Filistinli direniş güçleriyle İsrail ordusu arasındaki çatışmaların şiddetlendiği belirtiliyor. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu bu iki bölgede ilerlemeye çalışırken karşılaştığı direniş sebebiyle bunu başaramıyor. İsrail tankları batı, kuzey ve güneyden kampın çevresini abluk altına alırken evleri, yolları ve altyapıyı hedef alan şiddetli hava ve topçu bombardımanı gerçekleştiriyor. Biden'dan ilk kez söylem değişikliği mi diye düşündürecek bir açıklama geldi. İsrail ayrım gözetmeyen bombalamalar sebebiyle dünyanın desteğini kaybediyor. Netanyahu çözüm için hükümetini değiştirmeli dedi. Biz detayları kiminle konuşacağız? İstanbul Ariel Üniversitesi'nden Profesör Doktor Uğur Özgöker hattımızda. Uğur Hocam günaydın.
Günaydınlar Dilek Hanım.
Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Neredeyse 70 gün geride kalıyor dedik. Biden'dan ilk kez bu yönde bir söylem geldi. Nasıl değerlendirirsiniz?
Artık yani Amerika'nın gerek iç kamuoyu, gerek batı kamuoyu, gerek Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ki tarihinde ilk defa olmuştur 99. maddeyi işleterekten Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırması ve orada da yalnız kalması Amerika'nın. Artık Amerika'nın da direnecek gücü kalmadı bu katliamlara, uluslararası hukukun ihlal edilmesine ve bütün uluslararası örgütlerin yönetimlerini karşısına almasına. Artık bundan sonra Amerika'da direnemeyecektir. Belki son vetosunu koydu. Bundan sonra veto da koyamayacak. Belki metin biraz düzeltilsin, efendim Hamas da kınansın. Bundan sonraki bir Güvenlik Konseyi karar tasarısını en azından tarafsız kalacak, veto koyamayacak. Zaten dünkü genel kurulda zaten veto yok. Genel kurulda da sadece 10 ülke İsrail'den büyük çapta yani aşırı çoğunlukla İsrail kınandı. Gerçi onun yaptırım gücü yok ama çok büyük bir etkidir. Dolayısıyla Amerika gittikçe artık tarafsız konuma geçmek durumunda kalacak. Kendi iç kamuoyu. Zaten Biden da tepe taklak iniyor aşağı doğru. Bunu da görüyorlar. Artık dayanacak güç kalmadı.
Anketlerden bahsediyorsunuz öyle değil mi? Seçim evet, anketlerinde evet. Biden'ın kaybettiği rolden bahsediyorsunuz.
Çok açık bir fark olmaya başladı Trump'la arasında. Kapatılacak gibi de değil yani gelecek seneki seçimlere kadar. Daha da açılır bence. Zaten evet. Türkiye'ye karşı başından beri çok ters bir takım tutmuyordu Biden. Çok yaşlı. Çok gaflar yapıyor, çok hatalar yapıyor, fiziki hatalar yapıyor, sözel hatalar yapıyor. Devamlı alay alınıyordu ve bu en son İsrail politikasına ötürü tepe taklak da aşağı doğru gidiyor. Artık zaten son aşamasına da geldiğini biliyor. Dolayısıyla artık Amerika bundan sonra veto koyamayacaktır diye düşünüyorum.
Evet. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den de benzer bir açıklama geldi aslına bakarsanız. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun iki devletli çözüme karşı olmasını eleştirdi. Şimdi Avrupa Birliği de sıklıkla eleştiriliyor malumunuz duruşu doğru. Nedeniyle. Nasıl değerlendirmek istersiniz? Birliği hem toplu hem de içindeki ülkeler bakımından.
Şimdi birlik zaten kuruluşundan beri gerek 1951 Paris Anlaşması ile Avrupa Kömür Çelik Toplu olsun, gerek 1957 Roma Antlaşması ile Avrupa Ekonomik Toplu bugünkü AB olsun, başından beri istediği şey bir ortak politikalar var. Ortak rekabet politikası, ortak ticaret politikası, ortak sanayi politikası, ortak ulaştırma politikası, enerji politikası diye. Fakat hep ortak dış ve güvenlik politikasını uğraştırmaya çalıştılar, ortak bir siyasi birlik oluşturmaya çalıştılar, hep başarısız oldular. Ha, Maastricht Anlaşması'yla bunu karara aldılar, ta 1991 yılında kararını aldılar ama hala hazırda uygulanamıyor. Ortak dış ve güvenlik, yani güvenlik NATO şemsiyesi altında Amerika tarafından sağlanıyor. Ortak dış politika bir yüksek komiser var, o başka şey diyor, Almanya ona uymuyor, Fransa ona uymuyor vesaire, ama gittikçe bir ortak politikaya doğru yaklaşıyorlar. Dolayısıyla ya Avrupa bir ortak dış ve güvenlik politikası uygulayacak ki kuralı var, kanunu var, ya da dağılacak. Artık bitti. Yani o EFTA gibi bir serbest ticaret bölgesi olacak. Avrupa'nın da buna dayanacak gücü kalmadı. Zaten 70 senede tutmazdı bu. 70 gün düzeltiyorum. 70 gün sürmezdi bu katliamlar. Eğer Sayın Cumhurbaşkanımız Suudi Arabistan'a ziyaretinde Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkeleri 73'te olduğu gibi bir petrol ambargosu koyabilselerdi, ki bu yaklaşık bir ay oldu, bitmişti. Avrupa hepsi taraf değiştirecekse hep de İsrail'e karşı tavır alacaktı. Belki bir kısmı diplomatik işledi ama yapamadı bunu Arabistan.
Evet.
Bunu yapamadığı için katliamlar sürüyor. Ama Avrupa'nın damarına basacak olan, ekonomisini çökertecek, enerji fiyatlarını patlatacak, enerji kıtlığı sağlayacak olan petrol ambargosudur. Zaten Rusya'nın Ukrayna işgaliyle doğalgaz tedarikinde büyük bir sıkıntıya girdi. Rusya'ya ambargo koydular. Petrol de kesilse Avrupa bitti ekonomisi. Bunu yapamadı Arap ülkeleri, Müslüman ülkeler. Bunu tek yapan Türkiye ve Cumhurbaşkanımız. Yani zaten Sayın Cumhurbaşkanımız olmasa şimdiye kadar Gazze'nin tamamı giderdi. Yani orada 2 milyon 300 bin Filistinli hepsini temizlerdiseler. Bizim diplomatik çabalarımız ve bütün siyasi ve askeri faaliyetlerimiz şu anda bu kadar engelleyebiliyor. Ama gene de 18 bin sivil katliam var. Bütün altyapı mahvoldu yani. Bunun için diğer Müslüman Arap ülkelerinin artık aklını başına almaları ve ortak bir tutum yapması lazım.
Evet,
Avrupa'nın ortak dış güvenlik politikası çok önemli değil. Onların ekonomisini çökertecek, zarar verecek şekilde Müslüman Arap ülkeleri bir şey yapması lazım. Yaparsa Avrupa'da tavrını koyar, değiştirir.
Evet. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne dün bir gazeteci ne kadar yalnız kaldığınızın farkında mısınız diye sordu. Yanıt olarak Amerika Birleşik Devletleri liderliğini sürdürecek gibi bir cevap verdi ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller. Ardından da Netanyahu'ya desteği kaybediyorsunuz, dünyanın desteğini kaybediyorsunuz diye bir açıklamada bulundu Biden. Şimdi buradan baktığımızda desteği kaybeden İsrail mi, Amerika Birleşik Devletleri mi?
Tabii ki Amerika. Yani Amerika böyle bir destek vermese, siyasi ve askeri. Daha 7 Ekim'de olaylar başladı. Amerika'nın 3 tane uçak gemisi, bir tanesi dünyanın en büyük uçak gemisi geldi İsrail'in açıklarında Doğu Akdeniz'e. Senin ne işin var orada? Seni kim çağırdı?
Evet.
Yani bu işi yaptıran Amerika. Bu işin baş müsebbibi Amerika zaten. Zaten en son vetoyu 6 kere veto koydu da en sonuncu veto Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in 99. maddeye göre Güvenlik Konseyi'ni davet etmiş üzerine vetosu ve yalnız kalması. 13'e 1 oldu orada. İngiltere tarafsız kaldı. 13'e 1. Ondan sonra artık Amerika bu işin tek müsebbibi. Yani artık katliamların sorumlusu, bir numara sorumlusu Amerika, iki numara İsrail'dir. Netanyahu'dur. Artık bunu bütün dünya biliyor.
Peki Sayın Özgöker, sıklıkla Cumhurbaşkanı Erdoğan da zaten bu ifadeyi kullanıyor. Dünya beşten büyüktür dediğimiz ifadeden bahsediyoruz. Şimdi Birleşmiş Milletler'in bu yapısına hukuki olarak baktığımızda vetonun bir sınırının olması gerekmiyor mu? Diyorsunuz ki 6 defa veto etti. Belli ki bir ilerleyişin, bir ivmenin önüne geçiyor bu vetolar. Neden bir sınırı yok?
Maalesef o Milletler Cemiyeti 1919 yılında kurulurken de Wilson prensiplerine göre Birleşmiş Milletler, onun evladı diyelim, onun de mirasçısı, 1945 San Francisco Konferansı kurulurken de ikisi de sakat doğum, yanlış kuruldu. Ve birinci Milletler Cemiyeti'nin yanlış sakat doğumu İkinci Dünya Savaşı'na neden oldu. Onun için itilaf ettiler onu. Şimdi bu 1945'te bunu kurarken bunlar Yalta'da, İşte göğe galip devletlere veto yetkisi verdiler. Ama bakın, kimdir galip devlet dedi? Amerika, İngiltere, o zamanki Sovyetler Birliği. Doğru, galip devlet. Peki iki tane daha devlete verdiler veto. Fransa ve Çin. Fransa 4 sene Nazi işgali altında kaldı. Çin hele bugünkü Çin, komünist Çin 5 sene Japon işgalinde atom bombası yediği zaman bile Japonya, Çin'in %90'ı Japon işgali altında. Bunlar savaş kazanmadı ki. Bunu niye veto yetkisi? Yani dediğiniz doğru şöyle olabilirdi. İlk 20 sene diyelim, 45'ten 65'e kadar bir veto olabilirdi. Bu veto mekanizmasının kesinlikle ve kesinlikle kaldırılması lazım.
Evet.
Çünkü dünya üzerinde meşru olarak, yasal ve meşru olarak askeri güç kullanma tekeline tek sahip Güvenlik Konseyi. Onun dışında hiçbir örgüt, hiçbir devletin başka bir devletle olan ilişkilerini güç kullanmak ya da güç kullanma tehdidinde bulunması yasaktır. Sadece Güvenlik Konseyi güç kullanma yetkisi vardır. E onu da bu veto yetkisiyle kitlerseniz dünyadaki bölgesel savaşlar engellenemez. Soğuk Savaş döneminde dünya kadar olduğu bölgesel savaş oldu. Pakistan, Hindistan, Kıbrıs, Kongo, Arap-İsrail savaşları, Vietnam, Kore hiçbirini engelleyemedi. Şimdi Soğuk Savaş'tan sonra daha da kötü oldu. Kafkasya, Balkanlar, Ukrayna, Karadeniz, her yerde, Bosna, Hersek, Kosova. Dolayısıyla bu Sayın Cumhurbaşkanımızın 2012'de dillendirdiği dünya beşten büyüktür. Yani dünya beşten büyük olmalıdır. Motto artık uluslararası ilişkilerin literatürüne yerleşti. Yani bunu Sayın Cumhurbaşkanımız yaptı Recep Tayyip Erdoğan'a. Dünyaya artık bir uluslararası ilişkiler terminolojisi geldi. Herkes buna atıfta bulunuyor artık bu lafa.
Evet.
Dünya beşten büyüktür, büyük olmalıdır. İki, Birleşmiş Milletler sistemi revizyona uğramalıdır. Herkes bunu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri dahil.
Evet, evet. Genel Sekreter de artık dayanamıyor ve diyor ki yapılanlar Birleşmiş Milletler'in inandırıcılığını, güvenilirliğini zedeledi diyor.
Zedelemedi, bitirdi artık yani.
Evet.
Hiç kimse bir savaşı engellemek için kurulmuş o bir teşkilatın savaşın devamı için oy kullanılmasına kabul eden bir teşkilata güvenebilir mi?
Elbette.
Yani burada yapılması gerekenler, bağlantısızlar bile vardı eskiden. Sayıları çoktur, şimdi çok etkisizler ama bir onların içinde tabii Arap ülkeleri, Müslüman ülkeler vesaire var. Bunların bir araya gelmesi, bir şekilde tavır koymaları, gerekirse Birleşmiş Milletler'den ayrılırız, gerekirse işte Viyana'da, Berlin'de ya da Sofya'da ya da daha güzeli de İstanbul'da ya da Kahire'de merkez olan yeni bir Birleşmiş Milletler Teşkilatı oluşturulmalıdır. Ve burada da kesinlikle veto etkisi olan herkes eşit olmalıdır diyecek. Yani yarısından çoğu buraya katılır. Nasıl milletler cemiyeti öldüyse de Birleşmiş Milletler de ölür.
Evet, evet. Fakat şu an karşısına koyabildiğimiz daha güçlü bir yapı yok. Öyle değil mi? Yani bir İslam İşbirliği Teşkilatı maalesef diyemiyoruz. Bir Arap Birliği diyemiyoruz. Öyle değil mi?
Yok yok, maalesef yok şu anda. Onlar kendi aralarında birleşmediği sürece, tek bir ses çıkartmadığı sürece hiçbir şey olmaz. Çünkü bağlantısına bloku çok etkisiz hale geldi. Sayıları çok ama etkisiz. Doğu bloku çöktü ama zaten Doğu blokun iki lideri bu veto sistemi içinde bundan istifade ediyor. Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu. Dolayısıyla onlardan da bir hayır yok. Sadece işte Müslüman ülkelerden, bağlantısı ülkelerden yeni 60'lı yıllarda İngiliz ve Fransız sömürgesinden kurtulmuş ülkeler ki bunlar Birleşmiş Milletler'in yarısından fazlası oluşturur. Yani şu anda onlar bir şekilde orada ki bunu da ancak ve ancak Türkiye yapabilir. Türkiye'nin liderliğinde böyle bir şey olursa bir yeni bir teşkilatın kurulması gündeme gelmesi lazım.
Evet, evet. Bu arada bu kural tanımazlık, hukuk tanımazlık kendi iç sistemleri bakımından da devam ediyor bazı ülkelerin. Mesela Blinken İsrail'e silah satışı konusunda kongre kararını atlamayı savunuyor. Ve açıklama olarak da diyor ki İsrail şu anda Hamas'la savaş halinde. Biz de İsrail'in Hamas'a karşı kendini savunmak için ihtiyaç duyduğu şeylere sahip olduğundan emin olmak istiyoruz. Bu emin olmak derken İsrail yanına Ukrayna'da katılıyor. 100 milyar dolardan fazla yardımın hızla onaylanması çağrısı geliyor. Ve hatta ABD Kongresi'nden çıkacak sonucu beklememe yönündeki kararında haklı olduğunu söylüyor Blinken. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Hani dünyaya demokrasi dersi veren ülkeler ya bunlar.
Evet, haklısınız ama zaten kongrenin onaylamaması parasal nedenlerle, siyasi nedenlerle 114 milyar dolar istedi. Biden Kongre'den işte bir kısmı Ukrayna'ya, bir kısmı İsrail'e vermek için. 114 milyar dolar çok büyük bir para. Yani Afrika'daki belki 10-15 ülkenin toplam gayri safi hasılası kadar bir para. Kongre'de tabii ki Amerikan halkının vergilerinden kesilen parayı onaylamadı. Ama onların başka yöntemi var Amerika'da. Kongre'de başkanlar örtülü ödenekten başka şekilde öder. Bunu yaptılar. 1980'lerde Nicaragua'daki Sandinista gerillilerine karşı, komünist gerillere karşı savaşan kontralara silah ve para sağlayacaklar. Tabii terörist bunlar eninde sonunda. Kongreden çıkmıyor. El altından İran'a silah sattılar. Ondan sonra oradan kara borsadan para kazandılar. Onu verdiler. Sonra bu ortaya çıktı. Bir Oliver North diye bir yarbayın üstüne, bir de sarışın bir sekreterin üstüne attılar. Nikaragua'da hükümeti devirdiler. Yani Amerika'nın elinde çok oyunlar vardır. Bu parayı bulur. Kongrenin dışında kongre haberimiz yoktur der. Haberi de vardır. Ve bu silahları da, bu parayı da verir.
Evet. Bir önemli ziyaret de vardı bu arada, hazır Ukrayna'ya da laf gelmişken. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Amerika Birleşik Devletleri'ne bir ziyarette bulundu. Başkan Biden'ın davetiyle gitti. Üçüncü kez gidiyor. Daha evvelki karşılamalarda çok coşkulu, ayakta alkışlanan konuşmaları vardı ama bu sefer o kadar coşkulu karşılanmadığını gördük. Ve üzerine dedi ki, sizin Ukrayna'ya güvenebileceğiniz gibi biz de size güvenebilmeyi istiyoruz. Siyaset askerlere ihanet etmemeli dedi. Önemli bir cümleydi bu. Nasıl değerlendirirsiniz?
Uyarı, gayet bir uyarı. Evet. Yani şimdi şöyle oldu, bu 70 gün yani 7 Ekim'den sonraki olaylar Ukrayna'nın aleyhine, Rusya'nın lehine oldu. Çünkü bütün dünyanın gözü Rusya'dayken, saldırgan Rusya, ambargo üstüne ambargo. Petrolün alma, doğalgazın alma, silah satma, gıda satma, onun satacağı tahılları engelle, bir sürü şey yapıyorlardı. Şimdi bütün dünyanın gözü Gazze'ye, İsrail'e, Filistin'e çevrilince Rusya'nın eli rahatladı. Şu anda da biz aldığımız istihbarat kaynakları göre Rusya Ukrayna'ya karşı bir ileri hücuma geçiyor yakında. Dolayısıyla bunu biliyor Zelenski. Aman diyor, bizi bırakmayın. Bırakırsanız o zaman biz de size güvenemeyiz, ondan sonra teslim oluruz. Putin istediğini elde eder diyor yani şey olarak da. Dolayısıyla yani bu Gazze olayı Zelenski'nin elini çok zayıflattı, ona desteği çok zayıflattı, Putin'in üstündeki baskıyı kaldırdı.
Evet. ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ukrayna'ya taahhüdümüz sarsılmaz gibi bir ifade geldi. Şimdi mesele artık Ukrayna'nın çok ötesinde, öyle değil mi Sayın Özgöker? Çünkü yeni küresel sistemde yeni ittifak arayışları hepimizin gözünün önünde oluyor. Rusya Devlet Başkanı Putin savaş esnasında olmasına rağmen, pek çok önemli toplantıya gitmemesine rağmen Körfez ülkelerine bir ziyaret gerçekleştirebiliyor mesela. Evet. Bu açıdan nasıl değerlendirirsiniz?
Şöyle, tabii batılı ülkeler onu yargıladılar gıyabında. Efendim savaş suçlu falan. Eğer herhangi bir batılı ülkeye gitse tutuklayacaklar. Gitmiyor da şey olarak da. Ama onun yaptığı katliamın çok daha fazlasını Netanyahu yaptı.
Evet.
Bu nedenle niye Netanyahu için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne karar almıyorsunuz? Sadece Putin mi suçlu? Putin'den çok daha suçlu Netanyahu. O şey yapmıyor. Hatta Rusya hazırdı anlaşmaya. Ukrayna da hazırdı. Hı-hı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ara buluculuğunda Antalya'da ve İstanbul'da masaya oturdular. Ve Sayın Cumhurbaşkanları anlaştırmışlar. Amerika ile İngiltere Zelenski'nin aklını çeldiler. Sen savaşa devam et, sana siyasi destek vereceğiz, askeri destek vereceğiz, ekonomik destek vereceğiz, para vereceğiz, silah vereceğiz diye. Yoksa geçen sene, bir buçuk sene önce bitirmişti Sayın Cumhurbaşkanımız bu savaşı. Batı bu savaşı devam ettiriyor Ukrayna'da şeydeki. Zelenski de artık daha fazla dayanamayabilir. O para, silah ve siyasi destek gelmezse, çok aşırı bir siyasi destek vardı. O siyasi destek Körfez'e kaydı. Doğu Akdeniz'e kaydı şimdi. Dolayısıyla Zelenski artık gelir İstanbul'da barış anlaşmasını Putin'le imzalar. Sayın Cumhurbaşkanımızın ara buluculuğunda.
Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz
Ben
katıldığınız ve
teşekkür ederim. İyi
aktardıklarınız
yayınlar
için.
diliyorum.
Sağolunuz. İstanbul Arel Üniversitesi'nden Profesör Doktor Uğur Özgöker konuğumuzdu. Kendisiyle İsrail'in artan saldırılarını, ABD'nin söylem değişikliğini, Avrupa Birliği'nin tutumunu ve Zelenski'nin Washington'a ziyaretini konuştuk.